8. kaset, 1. yüz, sayfa 291. 7'den 70'e, işçinin, köylünün, hizmetlinin, her kimseye yaşayan Rusya'da eli kafası üretmek için artık yeterli olgunluğa erişmiş, çalışmak zorunda aslında sabahın 7'sinden akşamın 8'ine. Ama ne yaptı bilgisizler kurulu Sovyet? Çalışma saatini 8 saate indiriverdi. Bu bile uygulamada tam verimli bir biçimde gerçekleştirilse yine de çok şeyi kurtarmamız, olumsuzlukları olumlu kılmamız yine de olanaklı. Ama 8 saatlik çalışma uygulamasında ne görüyoruz çıplak gözlerimizle baktığımızda? İşçiler öbek öbek makinaların başında Nisan tezlerini okuyorlar. Başlarında o kılıksız Bolşevik komünistlerle birlikte. Yayılmış ve tembel, çalışmayı değil fabrikayı ele geçirmeyi düşünüyorlar. Biliyoruz biz hepsinin aklından geçenleri. Fabrikaların makinelerini bir bir söküp atmak emelinde hepsi. Kara borsada. Bolşevikler de alabildiğine kışkırtıyorlar gizli açık. Onları bu utanmaz isteklerinde. Hepsinin farkındayız biz. Tüm bunlara rağmen gerçeklerin dürtüsüyle de olsa uyanmış olmanız sevindiricidir yine de. Soruyu çok yalın sordunuz kendinize besbelli. Kim verecek bize parayı? Yönetmek için ülkeyi. Komün başarıya ulaşmış olsaydı bugün açardı kesenin ağzını Viborg mahallesinin proleterlerine. O inanılmaz derecedeki saflığı, inanılmaz derecedeki beceriksizliğiyle yedi kendi kendinin başını. Yalnızca kendi başını yemekle kalmadı. Bugün Fransa bir Amerika kadar, bir Almanya ve İngiltere kadar güçlü değilse bunun nedeni, komün girişiminin getirdiği olumsuz sonuçların kaçınılmaz etkisinde aranmalıdır. Yani baylar, kısacası size yardım etmek için bir başka proletarya devleti yok dünyada. Ya ne var? Açıp gözümüzü dört gözle görelim gerçeği. Beğenmediğiniz burjuvaların demokratik parlamenter düzenleri var. Onların da bizde olmasını istedikleri budur işte. Ve de bağlaşıklığımızın ilkelerine bağlı kalarak savaşı sürdürmemizdir istedikleri bizden. O zaman gelir işte ülkeye taze bir kan gibi para. Ya hastanın ölmesini izlersiniz, böyle eliniz kolunuz bağlı. Ya da bizim koşullarımızı kabul edersiniz pazarlıksız görüşmelerle. Kuşkusuz bulacağız ortasını bu işlerin. Bulmak zorundasınız siz. Sovyet sizin denetiminizde. Öyleyse girişimlerinden doğacak sorumluluklar da sizin sorumluluğunuz demektir herkesin gözünde. Sizin için ölüm kalım sorunu bu. Bir bakıma ülkenin yazgısı bile denebilir. Ya ülke dönecek köşeyi bu sıkıntıları ve bunalımları gerisinde bırakarak ya da bir generalin komuta altında yeniçerle yönetilecek kan gövdeyi götürürcesine. Bizim için hava hoş. Sonunda sıkılırsak bu işlerden çeker gideriz başka ülkelere. Başka ülkelerdeki dostlarımızla sürdürürüz çalışmalarımızı. İnanmazsınız belki. Bir Fransa'daki yatırımımızdan yaptığımız hesaplara göre 1'e 2 alırken burada kendi ülkemizde sözde 1'e yarım bile alamamaktayız. Çünkü sermayenin verimliliğini ve üretkenliğini düzenli rejimler arttırır ancak. Ama sizin bir yere gitme olanağınız da yok. Kalmak zorundasınız bu yangının içinde. O nedenle her şeyi iyiden iyiye düşünüp karar vermek size düşer. Biz görev almak gibi bir durumla karşılaşırsak eğer, partimizin genel kurul kararları doğrultusunda bu görevi üstleneceğimizi duyurduk Rus ve dünya kamuoyuna. Bundan bir adım bile gerilememiz söz konusu değildir. Yani kurulacak ikinci bir hükümette başlıca iki ilke tartışmasız uygulamaya girecektir. 1- Galicia cephesinde genel saldırı. 2- Batılı bağlaşık devletlere tam bir güvenle bağlılık. Kuşkusuz bulacağız ortasını bu işlerin. Hiçbir şeyin ortası kalmadı artık ülkede. Kaldı ki Sovyet'i ve kitleleri Bolşeviklerin kışkırtmasından soyutlayabilmek için Sovyet'e karşı doğrudan doğruya sorumlu Sovyet yöneticileri bizimle birlikte yüklenecekler hükümet işlerini yürütmeyi. Kuşkusuz bulmak zorundayız kalıcı çözümler. Örneğin siz Sayın Skobelev, Çalışma Bakanı olmak zorundasınız, hiç kaçamaksız. Niçin ben peki? Çünkü siz değil miydiniz Sayın Menşevik dostumuz, Çar yönetimi arifesinde St. Petersburg proletaryası önünde avaz avaz bağıran, savaş süresince proletaryanın sırtından haksız kazanç sağlamış olanlardan bu kazançlar geri alınıp
proletaryanın kendisine verilecektir. İşte buna kesin söz veriyoruz diye. Kuşkusuz sağlayacağız bir uzlaşma. Karşılıklı görüşerek gerçekleri ve eleştirerek her şeyi. Birbirimizi suçlamanın gereği yok. Tek başına yapılmadı yanlışlıklar. Önemli olan neyi düzeltebileceğimizi bilmektir. Ve ortakların ortaklık sözleşmesi. Ve karşılıklı pazarlıklar sonucunda proletaryaya karşın yeni bir ihanet yakası oluşturup Maria Sarayı'nda bu belgeyi ortaklar hükümetinin protokolü olarak imzalayıp kendi gizli kasalarına koydular. 1. Yeni hükümet bir ortaklık hükümetidir. Sovyet'in yürütme kurulu üyeleri bu hükümette görev alacaklardır. 2. Savaş, bağlaşık devletlerin yanında onlarla birlikte zafere ulaşıncaya dek sürdürülecektir. Ortaklığı oluşturan bu protokolde Galiçya cephesinde en kısa zamanda genel saldırıya geçişin tüm olanaklarının yaratılacağı Sovyet Yürütme Kurulu üyelerince kesin güvenceye bağlanacaktır. 3. Hükümet anarşizmle uğraşmak ve anarşizmin kökünü kazımak için alacağı her türlü enerjik önlemlerde alabildiğine özgür olduğu ve yasa dışı eylemlere karşı hükümetin alacağı önlemlere Sovyet'in tam bir destek sağlayacağı Sovyet Yürütme Kurulu üyeleri ve yeni hükümet ortaklarınca kabul edilmiştir. 4. Hükümet Sovyet'e ve Rus halkına karşı emeğin korunması, üretimde denetimin sağlanması, topraksız köylüye toprak dağıtılması gibi konularda zamanı geldiğinde ve en kısa sürede hazırlık çalışmalarına başlayacağına dair söz verecektir. İşte böylece ihanet yakası 5 Mayıs'ta yeniden, bu kez daha edinimli ve daha kararlı St. Petersburg proletaryasına karşı onu yeniden köleleştirebilmek için Maria Sarayı'nda çalışmalarına başladı. Sovyet'in yürütme kurulunun tüm üyeleri hemen hemen bu hükümette görev almışlardı. Kapitalistlerin emperyalist savaşlarını destekleyebilmek ve proletaryayı burjuvalarımızın buyruğuna verebilmek için. 22 Nisan'da efendilerine baş kaldıran kölelerin eyleminden çok dudakları uçuklayan işte bu küçük burjuva aydınlarımız, bu küçük burjuva kökenli solcularımızdı. Hükümet protokolü özenle incelediğinde görülen şey şuydu. Proletaryanın 22 Nisan gösterilerinde barış, barış diye bağırmasına, yeni hükümet savaş, savaş diye karşılık veriyordu ve de bu savaşın Galiçya cephesinde başlatılacak bir genel saldırı biçiminde hemen gerçekleştirilmesi için Sovyet'in desteğinin sağlanacağı konusunda Sovyet yöneticilerinden kesin güvence alıyordu. Milyukov'un bir mektupçuğunun karşılığı proletaryaya işte böyle ödetiliyordu. Toprak istemi karşısında protokolde salt def olsun diye zamanı geldiğinde hazırlıklara başlanacağından söz ediliyordu. Zamanın ne zaman geleceği belli değildi. Onların saptayacağı zamanda da hazırlıklar başlayacaktı. Mujikler bunun balık kavağa çıktığı zaman gerçekleşeceğini anlamakta zorluk çekmediler. Önemli yargılardan biri de anarşizme karşı alınacak önlemlerde Sovyet'in desteğinin kesin sağlanmasıydı. Bu artık küçük burjuvalarımızla büyük burjuvalarımızın proletaryaya ve onun tek destekçisi olma durumunda gittikçe yol alan Bolşevik Parti'ye karşı tam bir ihanet yakasını oluşturduklarının açık bir kanıtıydı. Yasa dışı eylemlere tam ve enerjik bir savaşım açmaktan söz etmek, kitlelerin eylemlerine karşı her türlü baskıcı önlemlerin alınacağını şimdiden duyurmak, şimdiden bu konuda kesin bir anlaşmaya varmak demekti. Prens Lvov başkanlığındaki ilk ortaklar hükümeti, 6 sosyalist ve Sovyet Yürütme Kurulu üyesiyle birlikte eylemlerini gerçekleştirmeye başladı. Chernov, Tarım Bakanı, Çereterli Posta, Telgraf Bakanı, Skobelev Çalışma Bakanıydı. Kerenski de Savaş Bakanı oldu. Ve Kerenski'nin Sovyet'te Savaş Bakanı olarak ilk konuşmasını yaptığını okuduk gazetelerden. Ordumuz monarşik yönetimde kahramanca başarılar elde ederken şimdi Cumhuriyet rejimi altında mı koyun sürüleri olacaktır? Özgürlük için savaşa çağırıyorum sizi. Bir şölene değil ama ölüme çağırıyorum. Biz devrimciler ölmek hakkına sahibiz. Ve devrimcilerin ölme hakkını sağlayabilmek için bu ortaklar hükümetinin ilk icraatı ordudan kaldırılmış bulunan ölüm cezasını bir kararnameyle yeniden yürürlüğe koymak oldu. 8. Kitlelerin Bolşeviklere oynadıkları oyun. 18 Haziran gösterileri. Kralları tahtsız taçsız bırakan, Bastili yerle bir eden 89 ve 93'ün halkı, devrimin büyük halkı. 18 Mart özgürlük meyvasının bir günde kopartılıvermesine göz yumamaz. 1871 duvar afişi. Büyük laflar bunlar. Laftan başka gerçekleştirilen hiçbir şey yok. Liza Garay. İhanet yakasının ortaklar hükümeti kendi aralarında hazırladıkları sözleşme gereğince hemen çalışmalara koyuldular. Tüm çalışmaların savaşa yönelik olduğu yavaş yavaş kendini belirlemeye başladı. Doğrusu ya bunu öyle pek gizleme gereğini de duymuyorlardı. Kitlelere ve Bolşeviklere karşı kendi aralarında onayladıkları sözleşmenin 3. maddesi gereğince anarşizme ve yasa dışı eylemlere karşı alınacak önlemleri saptamak ve de her ne pahasına olursa olsun uygulamaya koymak için bir komisyon oluşturmuşlardı. Bu komisyon diyebilirim ki çarcı generallerin kitlelerin başkaldırısına karşı alınabilecek önlemlerin neler olabileceğini uzun uzun bir bir saptamalarından daha ayrıntılı, bir bakıma da daha nitelikli ayrıntılar belirliyordu. Bunda başarıya ulaşmalarının bir nedeni şuydu. Bu kez artık bizi tanıyorlardı, içimizden çıkmışlardı. St. Petersburg proletaryasıyla birlikte onun partisi niteliğinde örgütler bu kez ona karşı alınacak önlemleri saptamada hiç kuşkusuz daha edinimli, daha akıllıca davranışlar koyma şansına sahiptiler. Ve de alınacak önlemleri yine 3. maddenin buyruğunca enerjik bir biçimde uygulamak için ortaklar hükümetine yetki tanınmıştı. Lloyd George ve Ribon'un bu dönemde Burjuva hükümetine baskıları gittikçe yoğunlaşmaya başlamıştı. Bir an önce Galicia'daki genel saldırı planının Rusya tarafından uygulamaya konulmasını istiyorlardı. Dış kapitalist efendilerine göbek bağıyla bağlı olan burjuvalarımız bu saldırının başarılı sonuçlanabilmesi için cephe gerisinin tam bir denetim içinde tutulması gerektiğini biliyorlardı. Bu nedenle de gerçekten enerjik önlemler almaya başladılar. Sovyet'in ordudan kaldırdığı ölüm cezasını bir gecede bir kararname ile hemen uygulamaya koyuverdiler. Sovyet'teki partilerin kendilerini desteklemesinin hiç kuşkusuz çok büyük bir anlamı vardı. Böylece St. Petersburg proletaryasını partilerin ardında parça parça böldüklerini, bu bölünme sonucunda tüm uygulamaları gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlardı. Troçki yoldaş 4 Haziran'da Bolşevik Parti adına Sovyet'te yaptığı konuşmada tüm hazırlıkların cephede genel bir saldırıya yönelik olduğunu söyledi. Bu savaşın ne kitlelere, ne orduya, ne de Şubat devriminin amaçlarına yararı dokunmayacağını ama büyük burjuvalarımızın işine alabildiğine yarayacağını vurguladı. Konuşmayı Pravda tümüyle verdi. Troçki'nin Sovyet'te yaptığı bu konuşmayı St. Petersburg proletaryası son derece büyük bir özenle okudu. İzvestiya ise şöyle bir değiniyordu bu konuşmaya. Daha çok verilen yanıtlardan söz ediyor, yanıtlardan anladığımıza göre gerek menşevik sözcüler, gerekse sosyalist devrimciler Troçki'nin bu konuşmasına karşı ateş püskürüyorlar. Troçki'yi belki Sovyet'ten bile sürecekler ama eski bir anının 1905 Sovyeti'nin başkanı olmasından gelen saygınlıktan buna pek cesaret edemiyorlar. Troçki yoldaşın Sovyet'te yaptığı konuşmadan 5 gün sonra yani 9 Haziran'da parti, savaşa karşı bir barış mitingi düzenlemek için ortaklar hükümetinden izin istedi. Partim buna bir bakıma zorunluydu. Kitleler yeniden kaynamaya, için için kabarmaya başlamıştı. Biz yanında olmasak bile yeniden, bu kez sonunun nasıl biteceği hiç belli olmayan gösterilere girişmesinden çekiniyorduk. Ayrıca bu partimin ilk yasal toplantısı düzenlediği ilk yasal gösteri olacaktı. Bu bakımdan da alabildiğine kıvançlıydık. Şubat devriminin özgürlüklerinden yararlanmak, onu sonuna dek kitlelerin istemleri doğrultusunda daha da demokratikleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Kitleler de Bolşevik Parti'nin yapacağı savaşa karşı gösteriye kendilerini hızla hazırlamaya başlamışlardı. FİK'lerde ve FİK 1'de alınan karar bu doğrultudaydı. Bolşevik Parti'nin yapacağı bu gösteriye tüm Sankt Petersburg proletaryası tam bir disiplin içinde uyarak savaş istemediğini, kesin olarak barıştan yana olduğunu ve barış istediğini bir kez daha haykıracaktı. İyi ki ortaklar hükümeti böyle bir gösteriye izin vermedi. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Kitleler, fikler ve üst kuruluşlarca 9 Haziran'da yapılacak gösteriye kendilerini böylesine hazırlamışlarken birdenbire gösteriye izin verilmemesi gerilimi birdenbire artırdı. Bolşevik Parti gösteriye izin verileceğinden onca kuşku duymuyordu ki Pravda'da düzenlenecek gösterinin nerelerde nasıl gerçekleştirileceğini bile ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Ortaklar hükümeti böylece Bolşeviklere artık hak ettikleri ilk dersi vermek istiyordu. Artık işlerin eskisi gibi yürütülemeyeceği, bu konuda alabildiğine sıkı bir denetimin uygulanacağı vurgulanmak isteniyordu. Hiç kuşkusuz bir başka amacı daha vardı ortakların. Bolşevik Parti'yi köşeye sıkıştırmak. Parti bunca güvence içinde hem kendisini hem de kitleleri gösteriye hazırlarken, böyle birdenbire onu ortada bırakıvermek kitlere dönüp, işte güvendiğiniz Bolşevik Parti, bakın nasıl sizi yapayalnız bırakıverdi, dedirtmek anlamına geliyordu. Bolşevik Parti buna aldırmaz. Gösteri yaparsa o zaman da hiç kuşkusuz, yasa dışı eylemlerinden ötürü kendisi hakkında en amansız bir kovuşturmaya geçilecekti. Ortaklar hükümeti bu konuda şimdiden gerçekten çok sıkı önlemleri bile almış bulunuyordu. Partim birdenbire hiç beklenmedik biçimde son derece zor bir durumda kalıverdi kitleler karşısında. Özellikle kendisini kesin biçimde destekleme kararı almış olan ve kendisiyle tümüyle organik bağlar oluşturmuş, fikler kendi tabanlarına karşı bu sıkıntıyı iliklerinde, kemiklerinde duydular. Öyle günler yaşıyorduk ki kimsenin kimseye sorumsuzca davranmasına olanak yoktu. Parti bu kez ikinci bir girişimde bulundu. Sovyet Yürütme Kurulu'na başvurarak 9 Haziran'da yapılacağını söylediği gösteriye izin verilmesini istedi. Çoğunluğu Prens Lvov başkanlığındaki ortaklar, hükümetinde bakanlık görevi yapan Sovyet Yürütme Kurulu bu istemi hemen geri çevirdi. Böyle bir toplantıya, içinde bulunduğumuz koşullar gereğince izin verilemeyeceği Bolşevik Parti sorumlularına duyuruldu. Partinin ilk yasal gösterisine izin vermeyecekleri, bunun için kararlı oldukları besbelli ortada apaçık görünüyordu. O zaman parti oldukça rizikolu bir girişimde daha bulundu. Sorunu Sovyet Genel Kurul toplantısında gündeme getirmek ve de buradan izin çıkartmak. Bunun birçok sakıncaları vardı. Parti bu sakıncaları kuşkusuz biliyordu. Başlıca sakınca Sovyet Yürütme Kurulu'nun bu istemi genel kurula getirmemesiydi. O zaman iş tam bir çözümsüzlüğe dönüşürdü. Tek yasal organ gözüyle baktığımız kuruluşun yürütme kuruluna karşı sorumsuzca bir davranışımız hiç kuşkusuz partiyi son derece zor durumlara sokabilirdi. Ama iş beklediğimiz gibi olmadı. Partinin başvurusunu Çeyiz'e hiç beklemeden genel kurula getirdi. İşte o zaman birdenbire bizim için umut ışığı belirdi. Sovyet'ten bu gösteri için izin çıkacağına, böylece de yürütme kurulu üyelerinin son derece zor durumda kalacağına kesin gözüyle bakıyorduk. Oysa buradaki sonuç da beklediğimiz gibi olmadı ve Sovyet Genel Kurulu Bolşevik Parti'nin 9 Haziran'da yapmak istediği barışçı gösteri istemini hemen hemen tümüyle geri çevirdi. Ve işte o zaman biz gerçekten tam bir bunalım içine düştük. Bu bunalımın başlıca kaynağı kendi sloganımız, bu sloganla birlikte kitleleşmemizdi. Tüm yönetim Sovyet'e diye bağırıyorduk. Kitleler de bizimle birlikte ya da biz kitlelerle birlikte bu sloganı kendimize bayraklaştırmıştık. Tüm yönetimi kendilerine istediğimiz ve tek yasal olarak gördüğümüz Sovyet, işte istemimizi geri çeviriyor, bizi elinin tersiyle itiyordu. Bu durum bunalımı daha da arttırdı. Kitlelerle Sovyet karşı karşıya bırakılıyordu. Bundan sorumlu tutulacak olan da kuşkusuz Bolşevik Parti'ydi. Ne yapsak, nasıl davransak kıskıvrak yakalandığımızı duyarlıyorduk. Bu birçok Bolşevik Parti üyesinde merkeze karşı, belki de Bolşevik Parti'nin tarihinde ilk kez bir öfke uyandırdı. Lenin, sonradan öğrenecektik, Merkez Komitesi toplantısında bu öfkeyi tümüyle haklı bulduğunu belirtecek ve Merkez Komitesi ile alt kuruluşların arasındaki ilişkinin sarsılmasını önleyecekti. Ama kitleler kaynaşıyordu. Sovyet'in bu kararına karşı onlar kendilerini hiç de parti gibi sorumlu bulmuyorlardı. Giderek fiklerde arkadaşlar son derece güç duruma düşmeye başladılar. Bize kendileriyle alay edildiğinden söz ediyorlardı. Bize ne pahasına olursa olsun açıklanan gün ve saatte bu gösterinin mutlaka yapılması gerektiğini, yoksa kitlelerin bir daha Bolşeviklerin sözüne hiçbir zaman yeterince güvenemeyeceklerini söylüyorlardı. Bunun gerçekten de doğru bir yanı vardı. Parti kitlelerle birlikte ilk olarak yasal açıdan vereceği bir sınavda kötü not alırsa, bundan sonra artık kitlelerle ilişkisi önceki gibi olma şansını taşıyamazdı. Bunu biliyorduk. Bunu herkes de biliyordu. Ama tüm yönetim Sovyet'e sloganının içerdiği geniş kapsamlı anlama ters düşmekte partinin işine gelmiyordu. Parti gerçekten derin bir bunalım içine düşmüştü ve 9 Haziran'da yapılacağını duyurduğu gösteriden cayıldığını, böyle bir gösteri yapılmayacağını Pravda'da herkese duyurdu. İşte o zaman ihanet yakasının ihanet düzenlemesi yürürlüğe girdi. Kitleler karşısında Bolşevik Parti'yi böyle zor duruma düşürenler, bu partinin ardından gidilemeyeceği düşüncesini kitlelere kazımak isteyenler, 18 Haziran'da bir gösteri yapılacağını St. Petersburg proletaryasına duyurdular. Bununla bir taşla ne kadar çok kuş varsa hepsini vurabileceklerini saptamışlardı. Bir kez kitlelerin gittikçe artan, gittikçe kabaran gerilimini düşürecekler, bu gerilimden kendi politikaları doğrultusunda yararlanacaklardı. Ayrıca 18 Haziran'da Galiçya cephesinde genel saldırı başlıyordu. Kitleler durumu bilmiyordu. Bu gösteriyle de dış dostlara ve de dış düşmanlara karşı kitlelerin yeni ortaklar hükümetini desteklediği kanısını uyandıracaklardı. Ayrıca Sovyet yöneticileri ve ortaklar hükümetinde bakanlık sorumluluğu yüklenmiş olan sosyalist liderler büyük burjuvalarına dönüp ''İşte bakınız efendilerimiz'' diyeceklerdi. ''Biz kitleleri nasıl egemenliğimiz altında tutuyoruz?'' ''Biz ne dersek onu yapar bu proleterler.'' ''Bizim kitleler üstündeki sultanımızı görün. Biz olduğumuz sürece komünist Bolşeviklerin etkinliği olmayacaktır hiçbir zaman. Siz bizi bırakmayın yalnızca.'' Kitleleri yönetmek de bizden size. Bu gösterinin Bolşeviklere vereceği öğretiler de vardı onlarca. Bolşeviklere dönüp şöyle diyeceklerdi. Nedir sizin bu uzlaşmazlığınız? Sizi birlikten yana toplantılara çağırırken, demokratik saflarımızı birleştirelim, sıklaştıralım derken, sizin gücünüzden çekindiğimiz, sizi çok güçlü gördüğümüz için mi yapıyoruz bunları sandınız? Ne sanıyorsunuz siz kendinizi? Tüm yönetim Sovyet'e diye bağırmakla kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. İşte önerinizi bir eliyle geri itiverdi Sovyet Genel Kurulu. Nedir bu yaltaklanmanız Sovyet'e? Sovyet dediğiniz biziz, Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler. Size göstermek için gücümüzü hiç çekinmeden ilettik önerinizi Sovyet Genel Kurulu'na. Kitleleri de büyütmeyin öyle gözünüzde. İşte 18 Haziran'da önüne düşüverince biz, kitleler nasıl desteklediler ortaklar hükümetini de Sovyet'i de, gördünüz kendi gözlerinizle. Öyleyse oturun oturduğunuz yerde. Bitsin artık bu savaşa karşı kışkırtıcılığınız. Bitsin artık bu demagojiniz. Sovyet'in yapacağı gösteri hazırlıkları hızla başladı. Kitlelerden birdenbire soyutlandığımızı gördük. Kitlelerin küskünlüğü tıpkı kişinin küskünlüğü gibi elle tutulurcasına somut, gözle görülürcesine apaçıktı. FİK'teki yoldaşlarımızın bile 18 Haziran gösterilerine katılmak için proleterlerin Menşevik ve Sosyalist Devrimciler öncülüğünde geliştirdiği hazırlıklara katılma isteği çok nazik, çok kibarca geri çevriliyordu. Yapayalnız kaldığımızı dehşetle görüyorduk. İlk kez o zaman kitlelerden soyutlanmanın nasıl yaman bir yalnızlık olduğunu düşündüm. Aklıma Sedov geldi. İlk kez Sedov'un haklı olup olmadığı, düşüncelerinin doğru olup olmadığı konusunda kendi kendime sorular yöneltmeye başladım. Gördüklerimize inanmamız gerçekten güçtü. Kitlelerin yapacağı gösteriye yalnızca Menşeviklerle Sosyalist Devrimciler değil, Ama anayasacı Demokrat Parti'nin önde gelen yöneticileri de katılıyorlardı. Panterli giysiler içindeki hanımları Viborg Mahallesi'ne sanki bir baskın düzenlediler. Viborg Mahallesi, St. Petersburg'un yerleşme bölgesi olduğundan bu yana hiç bu kadar zenginlik, hiç bu kadar güzel hanım, hiç bu kadar kibar beyler ve hiç bu kadar yiyecek içecek görmedi. Ballı çörekler, giyecekler, yiyecekler kucak kucak değil, araba araba taşınıyordu. Burjuva hanımlarımız yoksul evlere dalıyorlar, önlerine, ellerine geçirdikleri yoksul çocukları hiç çekinmeden, hiç o çocukların pisliklerini aldırmadan bir güzel soyup onları kolonyalarla ovuyor, sonra yeni giysilerini giydirip karşılarında tıpkı melekler gibi ağlıyorlardı. Doğrusu ya, bu dokunaklı görünüm karşısında proleter analar çok kez gözyaşlarını tutamıyor, hanımların ellerine yapışıp onlarla birlikte ağlıyorlardı. Az sonra da bu ağlayıcı kadınlar korosuna neye uğradıklarını şaşıran çocuklar katılıyor, gözyaşları içinde marazi mutluluklarının doyumuna erişmiş burjuva kadınlarımız paytonlarına binip mahalleden öylece ayrılıyorlardı. Viborglu erkeklere gelince, doğrusu ya, onları da hayretle izlemekten kendimizi alıkoyamıyorduk. Menşeviklerin kibar baylarıyla büyük burjuvalarımızın önde gelen efendilerinin getirdiği şarapları kahkahalarla onlarla birlikte açıp onlarla birlikte yuvarlıyorlar, onlara en yakası açılmadık öyküleri anlatıp kahkahadan çın çın çınlatıyorlardı. Bu görünüme bakıp doğrusu demek olasıydı. İşte patron kardeşlerimizle işçi kardeşlerimiz ne güzel bir arada yaşayıp gidiyorlar. Onların arasını açmaya çalışan şu pis ve iğrenç bolşevikler olmasa aslında Rusya'mızda her şey güllük gülistanlık. Yanlarına sokulduğumuzda bizi tanıyanların birden yüzlerinin asıldığını görüyorduk. Yanlarında bu nedenle fazla kalamıyorduk. Kalkıp yürüdüğümüzde de ardımızda bir kahkaha bombasının patladığını duyuyorduk ve başımızı çevirip gerimize bakamıyorduk artık. İnan bana St. Petersburg proletaryası kendisine ihanet etmişmiş gibi bizden öç alıyordu. Kendisine cesaretimizi gösteremediğimiz için bize dargındı. Kendisine öteden beri kur yapan zengin bir delikanlının koluna girmiş gibiydi ve biz gerçekten onun karşısında yapayalnız, umutsuz, derin bir bunalım içindeydik. Umutsuzluğumuz gösteriye son 2 gün kala tam bir karamsarlığa dönüştü. Artık 2 gün kala Viborg Mahallesi proleterlerinin kuğular kadar güzel burjuva kızlarımızın, narin delikanlılarımızın, Menşevik Partili ılımlı solcularımızla birlikte yapılacak gösterideki pankartları yazmaya, dövizleri harıl harıl hazırlamaya, boyalar içinde harıl harıl çalışmaya başladıklarını izliyorduk. Bu hazırlıkları izleyen yoldaşlarımıza çok kez laf atıldığını, sitemli sözler söylendiğini duyduk. Tüm bunlar yoldaşlarımızın yüreğine koyu, yoğun bir zehir gibi damlıyordu. Ve 18 Haziran sabahı gösteri başladı. Oysa aynı sabah Rusya Batı cephesinde de genel saldırı başlatılmıştı. Bundan hiç kimsenin en küçük bir haberi yoktu. Viborg bir şölene gider gibi gösteriye hazırlandı. En önde çocuklar vardı. Yepyeni giysiler içinde ak kumrular gibiydiler ve ellerinde çiçeklerle ulusal bayrakları taşıyorlardı. Onların da önlerinde Menşevik ve Sosyalist Devrimci Parti görevlileriyle kendilerinin ağırlıklı oldukları sendikalar yer almıştı. Gerilerde ise St. Petersburg proletaryası ellerindeki dövizlerle, temiz giysileriyle, şarkı ve türküleriyle kol kola dizilerini oluşturmuşlardı. Ellerindeki dövizlerde şunlar yazılıydı: genel bir barışa evet, yaşasın demokratik cumhuriyet, demokratik burjuva haklarına sırt çevirenler delidir, gerektiğinde vatan için savaş, demokratik cumhuriyet ve anayasa için birleşelim. Köprüler bölgesinden son derece düzenli, son derece uygun bir biçimde geçildi. Gösteriye katılanların sayısı 400 bini aşkındı. Doğrusu ya, bu gerçekten büyük bir başarıydı. Sovyet yöneticileri için. Kortejin başında bulunanlar zaman zaman geriye dönüp proletaryanın elindeki dövizlere uygun sloganları söylüyor ve kortejdeki diziler de bu sloganları haykırıyorlardı. Düzenlemeye göre kitleler Perspektif Nevski'den geçip Maria Sarayı önüne gelecekler ve ve burada ortaklar hükümetine bağlılıklarını belirteceklerdi. Göstericilerin kulağına tüm hükümet üyelerinin Maria Sarayı'nın mermer merdivenleri üstünde hazır kendilerini beklemekte oldukları fısıldanmıştı. Hatta denmişti, Prens Lvov bile sizi selamlamak için sabırsızlanıyor. Sizi selamlayanların başında Prens Lvov bulunacak. Resmi bir gösteriye benzeyen kortejin önünde bulunan ve gösteriyi düzenleyenler, Maria Sarayı'na doğru yaklaştıkça daha coşkulu sloganlar atmaya, gösterinin gerilimini daha da yükseltmek için çaba harcamaya başladılar. Yaşasın Cumhuriyet, gerektiğinde vatan için savaş diye kendi kendilerine attıkları sloganlarla yeri göğü inlettiklerini sandıkları bir zamanda ve de Maria Sarayı'na artık 10 adımlık bir uzaklık kaldığı bir anda birdenbire hiç beklenmeyen, hiç kimsenin aklına getirmediği bir şey oldu. Maria Sarayı'nın önüne yaklaşıldığı bir zamanda geriden gelen 400 bine aşkın gösterici birdenbire tüm yönetim Sovyetlere diye bağırmaya başladılar. Öndekiler niye uğradıklarını bilemediler. Önce kulaklarına inanamadılar. Oysa düzenlemeye göre bu sırada yaşasın devrimci geçici hükümet diye bağırılacaktı. Ama duydukları ise başka bir şeydi. Gerilerinden gelen kitleler tam bu sırada kahrolsun burjuva bakanlar diye bağırıyorlardı. Başlarını geriye çevirip baktıklarında gerilerinden gelenlerin hepsinin kızıl bayrakları açtıklarını, Bolşeviklerin sloganlarını dövizlendirdiklerini, çocuklarını omuzlarına aldıklarını gördüler. Maria Sarayı'nın önünde gülümseyen yüzleriyle sosyalist ve burjuva bakanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Sosyalist bakanların dudakları uçukladı. Hepsi dönüp Prens Lvov'a baktılar. Hükümet başkanı da şaşırmıştı. Zavallı prense ne söylemişler, neyle karşılaşıyordu. Önce ne yapacağını bilemedi. Kendisine bakanlara o da öyle ne yapacağını bilemeden bir süre baktı. Sonra kahrolsun burjuva bakanlar diye bağıran kitleleri selamlamamak için hızlı hızlı sarayın içine çekilip gözden gitti. Onu öteki burjuva bakanlar izlediler ve Maria Sarayı'nın tertemiz ak merdivenleri üstünde yalnızca ve yalnızca sosyalist bakanlar kaldı. Derin bir şaşkınlık, derin bir acı, derin bir öfke içindeydiler. Kortejin önündekiler ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Gerilerinden gelen 400 bin kişiye karşı koymaları olanaksızdı. Onların sloganlarını bastırmaları da olanaksızdı. Yaşasın Cumhuriyet bağırtısı tüm yönetim Sovyet'e haykırısı içinde eriyip gidiyor, kendi seslerini kendileri bile duyamıyorlardı. Kortejin önünden kaçıp gitmeyi düşündüler ama buna da bir anlam veremediklerinden ister istemez Maria Sarayı önünde ağlamaklı, bin perişan yüzleriyle sosyalist bakanları selamlayıp geçtiler. Ve St. Petersburg proletaryası kızıl bayrakları ve Bolşevik sloganlarıyla Maria Sarayı önüne yığıldılar. Dövizlerde, pankartlarda şunlar yazılıydı. Ne toprak ne ödenti, doğrudan barış, kahrolsun savaş, kahrolsun on burjuva bakan, tüm yönetim Sovyetlere, toprak ve ekmek. Maria Sarayı önünde kendi dövizleriyle ve kendi sloganlarıyla bunları haykırdılar. Çocukları omuzlarındaydı. Kızıl bayrakları ellerinde. Onların 400 binleri aşan haykırışları karşısında Maria Sarayı zelzeleye tutulmuş gibi zangır zangır sallanıyordu. Merdivenlerdeki sosyalist bakanların düşmemek için birbirlerine tutunduklarını gördü çok kişi. Sonra St. Petersburg proletaryası Torit Sarayı önüne geldi. Ve orada da sloganlaşmış inancını haykırdı. Orada daha uzun kaldı. Orada türküler söyledi. Oyunlar oynadı. Gece yaktığı meşalelerle geç saatlere dek coşkusunu vurguladı. Torit Sarayı'nın önünde Sovyet'ten ayrılmadı. Sovyet'le nasıl kenetlendiğini, nasıl hiçbir gücün kendisini ondan ayıramayacağını herkese gösterdi. Sovyet, yasakladığı gösterinin kendi karşısında nasıl kılık değiştirerek meşale meşale türküleştiğini, büyük bir inançla kendisine yöneldiğini o gece gördü ve birçok delegesi derin düşüncelere daldı. 9. Halka yalan yanlış devrimci efsaneler uyduran, onu bu uyduruk öykülerin şarkılarıyla büyüleyen kimse, denizciler için gerçek dışı harikalar düzenlemiş bir coğrafyacı kadar suçludur. Lisa Garay. 1876 basımına ön sözden. İşte o gün koptu Danon'un kuyruğu. 18 Haziran gösterilerinden sonra Rus devrimci proletaryası ile küçük burjuva solcularımız ve büyük burjuvalarımızın ortak yönetimi bir uzun yolun karşı uçlarından ayrı ayrı bir daha hiç geriye dönüşü olmayacak biçimde yola çıktılar. Nerede nasıl karşılaşacaklarını hiç kimsenin kestirmesi olanaksızdı. Partiye gelince parti durumu hemen kavradı. 18 Haziran gösterilerinden sonra kitlenin bize verdiği dersin ne anlama geldiğini çıkarmada güçlük çekmedik. Hemen yoğun çalışmalara başladık. Çalışmalarımız yeniden birbirine kavuşan iki sevgili gibiydi. Kesin bir hesaplaşmaya gidileceğini sezinlemekte güçlük çekmiyorduk. Kitlelerin kendilerine oynadığı oyunu iyi değerlendireceklerdi. Ama proletaryayı gerek ideolojik, gerek örgütsel açıdan alabildiğine güçlü görürlerse belki o zaman tüm karşı koymanın umutsuz olduğunu görür ve hiç olmazsa başlarını kurtarmayı yeğleyebilirler ve bu nedenle kan dökmekten kaçınabilirlerdi. Bu nedenle Lenin bize, proletarya sınıfının bilincini eğitip aydınlığa kavuşturabilmek için durup dinlenmeden çalışmak zorundayız deyince artık tüm uğraşımızı bu alana aktarıyorduk. Artık çalışmaktan başka, kitleleri hazırlamaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. İktidar olabilmek için bilinçli işçiler çoğunluğu elde etmek zorundadırlar. Proletaryanın partisi küçük köylülerin yoğunluk kazandığı bir ülkede çoğunluğa, sosyalizme geçişin gerekliliğini tüm açıklığıyla belirtemezse, sosyalizmi o ülkede gerçekleştirme olanağı hiçbir biçimde yok demektir. Bu konudaki çalışmalarımızı daha önceden kurulmuş olan tarım komitelerinde yoğunlaştırarak değerlendirmeye başladık. Yoksul köylülük sorununun nasıl önemli bir sorunumuz olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyorduk. Yoksul köylülerin örgütlenmesi ve de proletaryanın yardımcı gücü olarak politik yaşamımıza ağırlığını koyması gerçeğini doğrusu ya biz de yeni yeni kavruyorduk. Bu konuda az topraklı ya da toprağı kendisine yetmeyenlerle olan ilişkilerimiz bizi yepyeni bir biçimde yeni öğretilere, yeni edinimlere doğru hazırlıyordu. İşçi sınıfının bütünlüğü olmadan işçi sınıfının savaşımından söz etmek tümüyle olanaksızdır. İşçi sınıfının içine sızmış bölücülerle sonuna dek gece gündüz demeden savaşım vermeye başladık. İşçi sınıfının birliğini gerçekleştirmek en ivedi, en kaçınılmaz, en birinci ödevimizdi. Bunu kısa zamanda başardık. Doğrusu ya yaşadığımız koşulların gereği bu konuda öyle bizi üzen çok büyük engellemelerle karşılaşmadığımızı belirtmeliyim. İşçi sınıfı zaten koşulların gereği kendi bütünlüğünü sağlamış gibiydi. Yalnızca sendikalarda bu bütünlüğü bozan eğilimler vardı. Bu sendikalar bir bölümü kendiliğinden fikler doğrultusunda eylem göstermeye başladılar. Bu doğrultuda eylem göstermeyenler de kendiliklerinden etkinliklerini yitirmeye, kendi kendilerinde erimeye yüz tuttular. Fabrikalarda işçi sınıfının birliği kesin biçimde sağlanmıştı. Yalnızca fabrikalarda değil ama en küçük atölyelerde bile bolşevikler işçilerle birlikte yatıp kalkıyor, onlarla birlikte soluk alıp veriyorlardı. Biz onlardan bir parça değildik ama onların kendileriydik. Danışmak istedikleri bir şey olsa hemen yanlarında bir bolşevik yoldaş bulabiliyorlardı. Kişisel sorunları bile partinin dimağında biçimlenen, devrimci niteliğe, sınıfsal yapıya kavuşan sorunlardı. Ama tüm bunların yetmeyeceğini de biliyorduk. Devrim öyle kolay kolay gerçekleşiveren bir oluşum değildir. Bir sürü aşamalardan, bir sürü iç içelikli olayların ayrışmasından, en doğru devrimci teorinin rayına oturmasından sonra gündeme gelebilen bir sorundur. Devrimin kesin başarılı sonucu için yalnızca işçi sınıfı içinde yoğunlaşmanın yetmediğini, nesnel koşullara sırt çevrilemeyeceğini gittikçe kendi devrimci pratiğimizle daha iyi öğrenip kavruyorduk. Lenin yoldaş bu iki aşamayı bize açıkça gösteriyordu ve biz bu iki aşamalı oluşumu fiklerde işçi yoldaşlarla birlikte tartışıyor, zaman zaman onları yatıştırmak, atılımlarını dizginleyerek oluşumun belirgenliğini elde etmeyi yeğliyorduk. Devrimin kesin sonuçlu başarısı için İşçilerin büyük çoğunluğunun ya da en azından bilinçli, bilgili, politik anlamda eylemci işçilerin büyük çoğunluğunun artık devrimin gerekliliğini noksansız bir biçimde kavramaları ve bunun için ölmeye hazır olmaları gerekiyordu. Ama bu koşul ancak ikinci koşulla bütünleştiğinde gerçek devrimci yapısına kavuşabilirdi. Buna karşıt bir girişim bir suçtu. Tüm işçi sınıfı, tüm halk yığınları bu öncü sınıfa doğrudan doğruya destek sağlama durumuna hazır olmadan, en azından onun girişimine karşı hoşgörülü tarafsızlığıyla işçi sınıfı düşmanlarına destek sağlamamış olması gerçekleştirilmeden, bu öncü sınıfı kesin sonuçlu savaşın içine yapayalnız sürmek bir budalalıktır, ağır bir suçtur. Bu hazırlıkları hızla sürdürdüğümüz bir sırada birden köşeyi dönüp üstümüze geldiklerini gördük. Tüm hazırlıklarımızı yarım bırakmak, bizi kitlelerle birlikte kitlelerin içinde kanla boğabilmek için, halk yığınlarının işçi sınıfının öncülüğündeki girişimlerini etkisiz bırakabilmek için bir bakıma denebilir ki başka seçenekleri de yoktu. Ama işin aslına bakılırsa böyle bir seçenekleri vardı. Kitlelere karşı zor kullanmayacaklarını, onların demokratik gelişimleri ve istemleri doğrultusunda onlara karşı dikilmeyeceklerine dair kendi oyunlarının kurallarına kendileri uyarsa. Bu kurala pek uymayacaklarını bildiğimizden onlara tüm karşı koymanın umutsuz olduğunu ve hiç olmazsa kendi başlarını kurtarabilme olasılığını onlara gösterebilirsek kan dökmelerini, insanları öldürmelerini önleyebilirdik. Tüm hazırlıklarımız işte bunun içinken, tam bu sırada halk yığınlarını çileden çıkaran bir olayı tüm dehşetiyle yaşadık. Bu bir bakıma halk yığınlarını kışkırtmak, onları böylece yeterince güçlü olmadıkları bir zamanda kıskıvrak yakalayabilmek için düzenlenmiş bir oyundur da denebilir. Bu olay, Grenadier alayının cepheden St. Petersburg'a dönüşü olayıydı. 10. Grenadier alayının öyküsü. Barışçı amacımızı, yani dış emperyalist güçlerle işbirlikçi burjuvalarımızın kendilerine baş kaldıran ücretli kölelere karşı kanlı bir girişimde bulunmalarından onları caydırabilmek için kitleler içinde alabildiğine yoğun çalıştığımız, kitleleri hazırladığımız bir sırada birdenbire üstümüze doğru geldiklerini gördük. Topları, tüfekleri, dar ağaçları ve ölüm saçan öfkeleriyle birlikte üzerimize doğru geliyorlardı. Oysa kitleler henüz hazır değildi buna. İşçi sınıfının kendi içinde bütünlüğünü sağlamıştık. Ama işçi sınıfını tüm halk yığınlarının desteğini sağlamadan savaş içine sürmek, Lenin'in bize öğrettiğine göre bir cinayetti. Onlar da bunu bildikleri için halk yığınlarının artık iyice bolşevikleşmiş işçi sınıfına yardımını önleyebilmek için birden saldırıya geçtiler. Aslında bu saldırı iki aşamada gerçekleşti. Her iki aşamanın da bir tek amacı vardı. Proletaryayı kışkırtıp zamansız bir eyleme sürüklemek, kendilerine bağlı birliklerle bu girişimi kan içinde boğmak. Bu aşamalardan biri, 40'ını aşmışların yeniden silah altına alınması, ötekisi de Viborg mahallesine yerleşmiş bulunan ve tümüyle bolşevikleşmiş mitralyöz alayının cepheye gönderilmesi kararlarıydı. Bu her iki kararında nasıl kitleleri kışkırtacağını çok iyi saptamışlardı. İstedikleri de buydu zaten. Bu iki olayın devrimci pratiğimizdeki derin etkilerini kısaca özetlemeden önce Grenadier alayının St. Petersburg'a dönüşünün öyküsünü kısaca anlatmalıyım sana. Çünkü bu alayın başından geçenleri tüm St. Petersburg proletaryası ve garnizonu derin bir hayretle öğrendi. Bu alayın başına gelenlerin öteki iki olayı etkilediğini, öteki iki olayın oluşmasına olanak hazırladığını da ayrıca belirtmem gerekir. Kısaca özetlemem gerekirse, biz devrim tarihimizdeki ünlü Temmuz günlerine, işte bu birbirini etkileyen olaylar dizisiyle baş döndürücü bir hızla gelip saplandık. 18 Haziran gösterisinden sonra Ortaklar Hükümeti'nin ordunun Güneybatı cephesinde başlattığı genel saldırıdan doğrusuya pek doğru dürüst haberler alamıyorduk. Bir bakıma bize ulaştırılan haberler ordunun saldırısının başarıyla sürdüğü yolundaydı. Avusturya ve Macarlara karşı ordumuz ilerlemeler gösteriyordu. Bunu doğrulayacak belirtilerinde bulunduğunu söylemeliyim. Ama bir süre sonra cepheden hiçbir haber alamaz olduk. Birdenbire bu haberlerin ve hükümetin verdiği bilgilerin ardı kesiliverdi. Birbirini tutmaz söylentiler dolaşıyordu sağda solda. Bu söylentilere bile artık kulak kabartılmadığı bir sırada Grenadier alayı cepheden St. Petersburg'a döndü. Grenadier alayının erleri önce uzun süre konuşmak istemediler. İlk önceleri ilişki kurmak olanağını bile bulmakta zorluk çektik. Çoğu sayrılar evindeydi. Geriye kalanı da St. Petersburg garnizonunun dışında boş bir alana konaklatılmışlardı. Türlü zorlamalardan sonra bazı er komiteleri üyelerinden bazıları cepheden dönen bu Grenadier alayının erleriyle ilişki kurmayı başarabildiler. Ama erler konuşmak istemiyorlardı. Zaten koskoca alaydan döne döne üçte bir oranında er dönmüştü. Bunun yarısı da yaralıydı. Sayrılar evinde yatıyorlardı. İçlerinden bazılarının ölmekte olduklarını duyuyorduk. St. Petersburg Erler Komitesi üyelerinin sorularına başlarını öne eğip sudan, kaçamaklı, kısa kısa yanıtlarda bulunuyorlar. Sonra derin bir suskunluğun içine gömülüp gidiyorlardı. Bazen bakışlarını yüzümüze kaldırdıklarında korkudan büyük büyük açılmış gözlerini görüyorduk. Nedenini bilmediğimiz bir biçimde büyümüş gözleriyle hayretle bakıyorlardı bize. Onların bu ürküntülerini içinde yaşadıkları savaşın dehşetine verdik. Bir süre sonra kendilerine gelirler diye beklemeye başladık. 8. kaset 1. yüzün sonu.